Ayrım 33.
Sayfa 331. Öncelikle karısı rolünü üstlendiği yoldaşıyla birlikte Vladivostok'a ulaşması gerekti. Bu küçük liman kentini hep güneş ışınları altında zengin, serin bir okyanus olarak anımsayacaktı. Kentler de insanlar gibidir. Ya kuşku duyarsınız onlardan ya da sempati uyandırırlar, coştururlar ya da sıkarlar sizi. Sonunda Anna kendini Nagasaki'ye giden bir gemide buldu. Güvenlik güçleri pasaport kontrolü için güverteye geldiklerinde Anna korkuya kapıldı. Fakat Areskoye'den ayrıldıktan sonra üçüncü kez temin edilen sahte belgeler hiçbir kuşku uyandırmadı. Yürekten taşan kardeşçe bir sevgi duyduğu yol arkadaşıyla vedalaştı. Gemi iskeleden ayrılırken kamarasına girdi. 6 yıl aşkın bir süreden sonra yeniden yaşamına egemen olmuştu ve tamamen özgürdü. Rusya kıyıları gözden kaybolmuştu. Firari Anna artık tehlikeden uzaklaşmıştı. 5 gün sonra gemi Nagasaki yakınlarında demir attı. San Francisco gemisinin kalkmasına daha çok zaman vardı. Tüm çalışanların Rusça konuştuğu bir otele yerleştikten sonra Anna kenti gezmeye çıktı. Bol suyla yıkanan tertemiz sokaklar o kadar dardı ki insanların çektiği iki fayton güçlükle yan yana geçebiliyordu. Bu limanda herkes, hatta evler ve Sakaya Muni heykellerinin bulunduğu Budist tapınaklar Anna'ya çok zarif ve ustalıkla yapılmış gibi görünüyordu. Hepsinde Avrupa kültürüne hiç de benzemeyen, kendine özgü eski kültürün izleri vardı. Dev Amerikan gemisinin 3. mevki kamerasında yolculuk işkence gibiydi. Berbat bir yemek, ondan da berbat bir servis, 6 kişilik boğucu bir mekan ve volta atmak için daracık bir köşe. 1. mevkideki yolcuların ise havuzu, oyun alanları ve geniş güverteleri vardı. Deniz yolculuğu 3 haftadan fazla sürdü. Yeryüzünün en güzel kentlerinden biri olan ve geminin 2 gün demir attığı Sandwich Adaları'ndaki Honolulu, Anna'ya fantastik bir yer gibi gelmişti. Fakat Anna, ünlü gezgin Cook tarafından keşfedilen bu takım adada tüm bu bereketli topraklarda yaşayan 400 bin yerliden, Birleşik Devletler'in 100 yıldan fazla süren egemenliği döneminde kala kala 20'den bile az kişi kaldığını yol arkadaşlarının öykülerinden öğreniyordu. Adaların boşalmasına neden olan olaylardan biri de Amerikalılar gelinceye kadar yerlilerin bilmediği cüzamdı. Anna, at arabalarının, tramvayların ve yaya kalabalığının çıkardığı gürültüyle kendisini sağır eden ve sinirlerini bozan New York'ta yalnızca birkaç gün kaldı. Liverpool'a gitmek için acele ediyordu. İngiltere. Anna düşlerinde hep kendisini Engels'in evinin kapısında görmüştü. Ama Stepya Kravchinski ve karısının Londra'da olmadığını öğrenince hiç tereddütsüz yaşayan insanların en büyüğü ve insanlık için en gereklisi kabul ettiği kişiye tek başına gitmeye cesaret edemedi. Anna Bah, Regent's Park'a uğramadan yoluna devam etti ve yaklaşık 7 yıl önce cehennemin 7 kat dibine geziye çıktığı yer olan Cenevre'ye ulaştı. Anna diyerek ellerini çırptı Plahanov'un karısı. Geçen yıllar eski kürek mahkumunu oldukça değiştirmişti. Ama bu yıllar Rosalia Markovna'da daha da derin izler bırakmıştı. Doktorluğun gereği olan yıpratıcı çalışma, sürekli parasızlık, sık sık hastalanan kocasıyla ve 3 çocuğuyla uğraşma zorunluluğu onu belirgin biçimde yaşlandırmıştı. Sevgili Anna, kaçıp kurtuldun demek. Kahramansın sen, mutluluk bu işte. Hepimiz için ne büyük sürpriz. Komşu odadan hararetli bir sohbet duyuluyordu. 3. Alexander at üzerinde değil, kırbaç üzerinde gezmeyi tercih eder. Bu Rusya'da sınanmış bir ulaşım türüdür. Fakat şimdi bununla pek de uzağa gidemezsin. Anna, Plahanov'un tiz ve hükmeden sesini tanımıştı. Son istasyon yakın artık diye söze girdi Zasulic. Dikkat, mutlu buluşmaya hazır olun, viva diye haykırdı Rosalia Markovna. Çocuklar, bu harika, bu bizim Anna. Tüm felaketlere inat, urra! Artık daha da çoğaldık değil mi diye sordu Zasulic Anna'yı öperken. Evet dedi Anna, anlamlı anlamlı. Bay John Cotsberry geçmişini anımsamayı sevmezdi. Dönüp geriye bakanlar ileride hiçbir şeyi olmayanlardır yalnızca diye yinelerdi sık sık. Cotsberry, West End doklarından birinde hamal olarak çalıştığı dönemde uzun süre yoksulluk çekmişti. O zamanlar Charlie Brown'un liman kıyısındaki ucuz restoranında refah içinde yaşayan Barry adındaki tok kediye bile imrenirdi. Fakat dok işçilerinin grevdeki zaferi ve sendikanın kurulmasından sonra John'un yazgısı birden değişiverdi. Doğa, John'a bir ayrıcalık tanımıştı. Neredeyse 2 metre boyunda, geniş omuzlu ve ender rastlanır gür sesli bu iri kıyım çocuk işçilerde saygı uyandırıyordu. Onu önce meslek birliğinin sekreterliğine, ardından da başkanlığa seçtiler. Parlamento kodamanlarının öğle yemeklerine davet edilmeye başlandı ve jestlerinin kabalığı, kaba saba konuşmasındaki yapmacık cesaretle onların hoşuna gider oldu. Bir süre sonra Cotsberry kendine bir ev aldı ve oğlunu da pahalı bir koleje yerleştirdi. Ondan sonra da John, İngiltere'deki muhafazakar düzeni yermekten vazgeçti. Sömürgecilerin utanç verici baskılarını eleştirmez oldu. Bazen Chartistlerin marşını söylese de hemen ardından mutlaka ve yürekten "Tanrı kralı korusun" derdi. Turnusol kağıdı gibi saray nişanına göz dikiyor. Sonunda o nişanı da alacak ama o zaman bize ne faydası olacak diye konuşuyorlardı onu elleriyle yükselten emekçiler. Hamal Cotsberry'e ne oldu? Nerede kaldı onun yiğitliği, işçi davasına bağlı diye soruyordu Eleanor'a. O küçük bir ev aldı. Şimdi de büyük bir ev düşü kuruyor. Üstelik saraylı olmak istiyor diye yanıt veriyordu Marx'ın kızı akıllı bir gülümsemeyle. O, John'u başka türlü tanımıştı oysa. O zamanlar John gözü pek biriydi ve kürsüde mevcut düzeni acımasızca mahkum ederdi. Şimdi insanlara sağduyu ve sabır telkin ediyor, kilise papazları gibi İncil'deki ayetleri yineliyor ve sınıflar arasında barış öneriyordu. Ekonomik durumu iyileştiği ölçüde çıkar hırsı da artıyordu. Uzun süre dul kaldıktan sonra Bay Cotsberry, zengin bir bürokratın yaşlıca, son derece dindar ve sinsi, kendisini tanıyanların ibadet eden kobra adını yakıştırdığı kızına gelinlik giydirmişti. Cotsberry bir istisna değildi ve bu da Tassie'yi endişelendiriyordu. O benzer değişimleri burjuvaziyle uzlaşma yolunu seçenlerin hepsinde gözlemliyordu. Evelynklerin emekçiler ve halktan insanlar, yazarlar, artistler, bilim adamları ve öğrenciler, sosyalist görüşü benimseyen ilerici memurlar ve orta tabaka temsilcileri arasında geniş bir çevreleri vardı. Londra her biri ayrı ayrı müritlere sahip, bazen karanlık girdabına azımsanamayacak sayıda hoşnutsuz saf insanı çeken değişik toplumsal gruplar, özellikle de dinsel mezhepler cennetiydi. 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başında İngiltere'nin başkentinde 3. Alexander'ın takdirini kazanan ünlü devlet adamı Bakan Konfite'nin kuzeni ve Radda Bay takma adını kullanan Rus soylusu Bayan Blavatska'ya dinsel, mistik, teozofik bir dernek kurdu. Derneğin başkanı da özgeçmişi yine hamisi gibi Kaliostro'nun fırtınalı yaşamını anımsatan Amerikalı Olcott idi. Büyük annesi tarafından eski ve ünlü bir aileden gelen Blavatska'ya önce Erivan valisiyle evlendi. Sonra onu terk edip bir İngiliz gemi kaptanıyla İstanbul'a kaçtı. Orada bir sirkte at cambazı olarak çalışmaya başladı ve her türlü aşk serüveniyle dolu çılgın bir yaşam sürdü. Tüm bunlara doyduktan sonra Osmanlı başkentinde konserler veren çok ünlü şarkıcılardan birini büyüledi ve onunla evlenip Avrupa'da turneye çıktı. Müzikle ciddi olarak hiç ilgilenmemiş olmasına karşın konserler verdi ve dünyanın çeşitli kentlerindeki konser salonlarında piyanist olarak başarı kazandı. 60'lı yıllarda kocaman, koyu mavi ve kirli elbiseleri her türlü kıyafete tercih eden, gazetecilerin kendisine ilişkin fantastik öyküler anlattığı 30 yaşındaki bu şişman kadın, ünlü medyum Hume'un öğrencisi oldu. Daha sonra birden Belgrad'da ortaya çıktı. Kral Milan'ın korosuna şef oldu. Blavatska'ya Sırbistan'dan Rusya'ya döndü ve Tiflis'te ruh çağırma seansları düzenleyerek sosyete gecelerine damgasını vurdu. Masaların ve tabakların ters dönmesini sağlıyor, ruhları çağırıyor ve kendisine inananların başını ustalıkla döndürerek gelecekten haberler veriyordu. Feldmareşal, Baryatinski ve Kafkasya Genel Valisi Kont Vorontsov, Daşkov ve onların mahiyetindekiler geceler boyu bu medyum seanslarıyla zaman geçiriyorlardı. Ünlü şarlatan Hume'un öğrencisi çok sayıda hokkabazın sırrını ve çok popüler olan hipnotizmayı öğrenmişti. İkinci kocası olan opera şarkıcısıyla yeniden bir araya gelen Blavatska'ya Tiflis'te kaybolarak müritlerini üzdü. Şeytani enerjisi ve şaşırtıcı derecede güçlü iradesiyle bu tuhaf kadın sürekli meslek değiştirerek dünyayı geziyordu. Odessa'da onu bir mürekkep fabrikası ve bir çiçek mağazasının sahibi, İngiltere'de ve Fransa'da da ünlü bir müzisyen ve yazar olarak tanıyorlardı. Radda Bay takma adıyla yazdığı kitapları yok satıyordu. Birkaç dili mükemmel konuşuyordu. İnce bir şiir sezgisine sahipti ve şiirin yanı sıra çok az bildiği pek çok konuda makaleler yazıyordu. Özgeçmişini koyu bir yalan perdesinin ardına saklıyor, insanların gözünün içine baka baka sanki gerçeklerden hiçbir zaman şaşmamış izlenimi veren bir içtenlikle yalan söylüyordu. Kaba mistizme yatkın ve ölümü kabul etme cesaretini gösteremeyenler üzerinde büyük bir etkisi vardı. Zayıf insanları ölümden sonra varoluşa inandırıyor ve bu insanlar kendilerine söylenen bu tatlı yalana inanmak istiyorlardı. Blavatsky'a Avrupa üzerinden Mısır'a gitti. Bulunduğu gemi İskenderiye kenti yakınlarında battı. Yüzme bilmeyen medyumu kocası kurtardı fakat kocası bu esnada boğuldu. Beş parasız kıyıya çıkmasına rağmen Kahire'de yolunu buldu. Ancak gem vurulmaz özelliği onu buradan da aldı, başka diyarlara götürdü. Hindistan'da Benares'e yerleşti ve yoga öğrenmeye kalkıştı. Orada da kalamayan Blavatsky'a New York, Paris ve Londra'da teozofi dernekleri kurdu. Yan yana gelemeyecek iki kavramı bilimle kurnazca uydurduğu mistik bir dini birleştiriyor, Tanrı'yı kavramanın bir kaynağı olarak açık açık medyumluğun propagandasını yapıyordu. Zengin İngilizler arasında çok sayıda müridi ortaya çıkmıştı. Blavatsky'a yüksek sosyetenin arzulanan konuğu oldu ve taraftarları aracılığıyla politikada da etkili olmayı başardı. Rusya'da Katkov benzeri aşırı muhafazakarlar bu yeni kahine övgüler diziyor, başkent soylularının otellerinde masaları ters çevirmek ve çoktan ölmüş insanların ruhlarını çağırmak için medyumlar giderek daha sık toplanıyorlardı. Blavatsky'a inanılmaz sayıda insanı kendisine bağlamıştı. Ancak öteki dünyanın tüm gizlerini bilmekle övünen Blavatsky'a kendi ölüm saatini tahmin edemedi ve başarısının doruğundayken aniden öldü. Onun teozofistler içindeki ardılı, Tassi'nin en berbat yönlerini bildiği çılgın Anna Berant oldu. Engels, Mariplinin sosyal demokrasinin bayrağı altında sağlam bir enternasyonel ağın kurulduğu bu yıllarda Macarlar, Almanlar, Romenler, Sırplar ve Slovakların ayağa kalktığını, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Avusturya Macaristan'daki yoldaşlarının nasıl bir zafer elde ettiğini göremeden ölmüş olmasına üzülüyordu. Güçlü ordu kapitalistlerin üzerine yürümüş ve başkomutan son çarpışmayı ve zafer törenini görmüştü. Fakat savaşta hep olduğu gibi orduda her şey hemen yoluna koyulmuş değildi. August Bebel bile bazen hayallere kapılmaya, örümcek ve sineklerin barış yapabileceğine umut bağlamaya eğilimliydi. Yaşam bu tür düşlerle alay ediyor ve ayakları altında çiğniyordu. Bebel'in aklı başına çabuk geldi. Açık yürekli ve işçi hareketine bağlı, deneyimli bir politikacı ve çok yönlü bir aydın olan Bebel, Engels'in sevgisini kazanmıştı. Liebknecht'te hatalar yapmış, yolunu şaşırmış olsa da Marksist kamptan bir savaşçıya yakışır şekilde geriye dönüp yoluna devam etmişti. Ama aynı şey Kautsky ve Bernstein için söylenemezdi. Devrimler tarihinde bazı siyasal önderlerin tavırlarında dikkat çekici bir gariplik vardır. Bazen güçlü olayların ya da güçlü ve yetenekli kişiliklerin etkisiyle değişirler. Fakat bu geçicidir. Yıldırım ateşiyle yanan bir kum bazen berrak ve çok kırılgan bir cama dönüşebilir. Engels ve Marx'ın Kautsky'ye ilişkin izlenimleri son derece olumsuzdu. Her ikisi de onun kişiliğinin gerçek ve çok yönlü gelişimi için daima uğursuz bir engel olan usandırıcı ukalalığını, materyalist diyalektikteki zavallılığını, ikiyüzlülüğünü ve ruhsal yoksulluğunu hemen fark etmişlerdi. Doğuştan ukala ve basit sorunlar karşısında bile bocalayan bir skolastiktir o diyordu Engels, Kautsky'yi yakından tanıyıp ona inanan yoldaşlarını sürükleyebileceği felaketten endişe duyarak. Sosyalistlere karşı yasa döneminde Zürih'te yayımlanan Alman Sosyal Demokrat Gazetesi yazı işleri müdürü Eduard Bernstein bir süre özellikle de uzaktayken geniş siyasal bilgisiyle Engels'e güvenilir bir Marksist gibi gelmişti. Ama bu aşama aşama yerini düş kırıklığına bıraktı. Tıknaz ve cesur görünüşlü Bernstein sığ ve korkak bir yürek taşıyordu. Kendisine çok güvenen ve ün düşkünü biri olarak her fırsatta kendi başına hareket ediyor ve bunu da engelse inat, bağımsızlığını savunmak olarak adlandırıyordu. Sadece akıllı, yüce ruhlu, temiz yürekli insanlar kendilerine esirgemeden bir şeyleri üstlenir ve daha önemli kişiliklerin kendileriyle cömertçe paylaştıklarının değerini bilebilir. Bu minnettarlık duygusu az sayıda insana özgüdür. Alman Sosyal Demokrat Partisi'ndeki reformizmin kaynaklarından biri, yeni parti programının kabul edilmesi gereken bir dönemde ciddi bir tehlike olan Lazalcılıktı. Dahiler zaman içinde önemlerini yitirmezler. Bunu bilen Engels, Marx'ın ölümsüz yapıtı Gotha programının eleştirisinin Alman Sosyal Demokratlarının teorik dergisi Yeni Zaman'da Neue Zeit yayımlanmasını önerdi. Böylelikle köklü sorunlarda, yani devlet, proletarya diktatörlüğü, burjuva demokrasisi gibi konularda açıklığa ve bütünlüğe ulaşmak istiyordu. Bu çalışma programdaki dağınıklığı ve laf ebeliğini olanaksız kılıyor diye düşünüyordu Engels, Marx'ın çalışmasını dergiye hazırlarken. Gotha programının eleştirisinde Marx bir zamanlar Bismarck'la yakınlaşmış ve çoktan ölmüş olan Lazal taraftarlarının hayalini yok ediyor ve proletarya diktatörlüğünün bir toplumun komünizme geçişinde ne anlama geldiğini açıklıyordu. Fakat bu öfke dolu ve basiretli belgede öyle bir güç gizliydi ki Engels'in önerisi partinin tereddüt içindeki yöneticilerinin direnciyle karşılaştı. Katsuki ve onunla aynı düşüncede olanların gerçek yüzü ortaya çıktı. Bir tek Engels'in Marx'ın bu ileriyi gören dahiyane çalışmasını Viyana'da yayımlama tehdidi, Katsuki'yi kendi redaktörlüğünü yaptığı dergide bu yapıtı yayımlamaya zorladı. Neue Zeit'in 17. sayısında bomba gibi patlayacak diye yazıyordu okyanus ötesindeki dostu Sorge'ye. Bu bomba 1875 program taslağına Marx'ın yaptığı eleştiri. Sen buna sevineceksin fakat Almanya'da birileri öfkelenecek ve tedirgin olacak. Gerçekten de öyle oldu. Marx'ın ölümsüz sözleri bazılarının paniklemesine ve şaşırmasına, bazılarının da öfkelenmesine yol açmıştı. Fakat bizzat partide Marx'ın çalışması büyük bir mutlulukla benimsendi ve pek çok ülkenin sosyalisti tarafından benimsendi. Dünyanın tüm öncü partilerinde Engels en az sevgili dostu kadar değerli ve etkili, kabullenilmiş bir önderdi. Kanlı bıçaklı düşmanları bile onun zekasını ve yeteneğini teslim ediyorlardı. Ama yine de ve özellikle Engels'in Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde Marx'ın öğretisini gözden geçirmeye ve Lazal kültürünü diriltmeye yelteniyorlardı. Üstelik Vorwärts dergisi daha önce de defalarca olduğu gibi reformistlerin etkisinde kalıp tüm dünyaya anlaşılmaz biçimde Alman Sosyal Demokratlarının ne Marksist ne de Lazalcı olduğunu, yalnızca Sosyal Demokrat olduklarını duyuran ve Liebknecht'in kaleminden çıktığı açık olan bir makale yayımladı. Makalenin yazarı, Marx'ın eleştiride öfkeyle yerle bir ettiği Gotha'da kabul edilen programın esaslarını savunurken, devrime ilişkin olarak da Marksist bilime yabancı görüşler ileri sürüyordu. Engels, insanlardaki ikiyüzlülüğü, korkaklığı ve sakınganlığı fark ettiğine şaşırmıyordu. Yaşamda tertemiz bir yürek taşımak herkesin harcı değildi. Tehlike, aşağılanma, hatta yok olma tehdidi taşıyan ama ün vaat etmeyen bir düşünceye bağlı kalmak zordur. Marx gibi Engels de güçlükleri ve engelleri seviyordu. Yoluna tehlikeli engeller çıktığında 1848 devriminde sık sık olduğu gibi savaş alanındaki eşit olmayan kapışmayla yüz yüze geldiğinde baş döndüren stratejik ödevler karşısında ve şiddetli tartışmalarda yeni güçlerle donandığını hissediyor ve her engeli alt ederek kazanmak için ileri atılıyordu. Marx'la birlikte yarattığı bilimsel sosyalizm öğretisi yalnızca ondaki yaratıcıyı değil, uyanık bir militanı da ortaya çıkarmıştı. Reformizm yanlılarını durdurmak için Gotha programının eleştirisi gibi oldukça güçlü bir bombanın yetersiz kaldığını gören Engels, Marx'ın Fransa'da İç Savaş adlı yapıtına ön söz adıyla yeni bir bomba daha gönderdi. Bu makale, burjuva devlete ve iktidarın tepesindekilere yalnızca burjuvazi tarafından değil, bazı emekçiler tarafından da duyulan gereksiz saygıyı yerle bir etti. Engels, devletin bir sınıfın diğer bir sınıf üzerindeki baskısı için gerekli bir mekanizma olduğunu ve bunun hem monarşik hem de demokratik bir cumhuriyet için geçerliliğini vurguluyordu. Birleşik Devletler bunun parlak bir örneğiydi. Engels'e göre orada siyasal spekülatörler çetesi sırasıyla devlet iktidarını ele geçirerek bu iktidarı en acımasız biçimde kirli amaçları için kullanıyorlardı. Burjuva devletinin aşamalı olarak sosyalizme dönüşeceği yönündeki boş umutların karşısına Engels Paris Komünü'nün yazgısını dikiyordu. İşçi sınıfı daha önce elde ettiği egemenliği bir daha yitirmemek için bir yandan kendisine karşı kurulan eski baskı aracını ortadan kaldırmak, diğer yandan da kendi milletvekilleri ve memurlarının istisnasız her an değiştirilebilir olduğunu açıklayıp kendini onlara karşı korumak zorundadır diye yazıyordu. Parti içindeki çok sayıda yoldaşı Engels'in konuşmasını coşkuyla alkışladı. Diğerleri ise öfkelerini gizleyemiyordu. Ama bu Engels'i fazla rahatsız etmiyordu. O bu tür iğnelerin oldukça sağlam ve dayanıklı derisini acıtmayacağını biliyordu. Engels değişmez bir nöbetçi gibi Marx'la birlikte dünyaya diktikleri bayrağın koruyuculuğunu yapıyordu. Dünyanın her tarafında şenlik ateşleri yanıyordu ve kimse bunu söndüremiyordu. Suçsuz insanların kanlarıyla beslenenlerin öç alma girişimleri de hızla artıyordu. Rusya'da ve Belçika'da, İtalya'da ve Macaristan'da şiddet yanlıları 1 Mayıs gösterilerine saldırıyor, grevcileri kovuşturmaya kalkışıyor, sosyalistleri hapse atıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden emekçiler, grev yapan Alman basın emekçilerine birkaç bin dolar gönderdiler. İnternasyonel yardım, Fransa'nın Carmo kentindeki proleterlerin işverenden ödünler koparmasına yardımcı oldu. Emekçilerin dışlanmışlığı ve yalnızlığı tamamen sona erdi. Birinci enternasyonelin çalışmaları, onların ektiği tohumlar meyvelerini veriyordu. Fransız posibilistleri, İngiliz ve Belçikalı reformistler, işçi hareketini bölmek ve peşlerinden sürüklemek için her yola başvurmuş olsalar da, ikinci Uluslararası Sosyalist İşçi Kongresi'nin toplanmasını engelleyemediler. Engels, her mücadele gibi siyasal mücadelenin de birden büyük bir gerileme yaşayabileceğini bildiğinden askerlerin gücünü korumaya ve onları zafere ulaştırmaya çalışıyordu. Oportünistlerin kendileri için zararlı gördükleri, emekçilerin uluslararası toplantısını kurnazca sekteye uğratmaya çalıştıklarını ve daha önce de yaptıkları gibi kendi özel kongrelerini toplamaya giriştiklerini gören Engels, koşulların kesin bir şekilde belirlenmesi kaydıyla iki kongrenin birleştirilmesini önerdi. O böyle bir forumda kendi dava yoldaşlarının çok sayıda delegenin tereddütlerinin giderilebileceğinden emindi. Engels, eğer birleşebilirlerse bu fikirler savaşında Fransız Marksistlerinin, posibilistlerin görüşlerinin ne kadar hatalı olduğunu kolayca kanıtlayacaklarını belirtiyordu.